Ayrım 18. Sayfa 158. 4. IMF'nin ekonomi politikaları ve dış borçlar. Uluslararası finans sistemi bu dönemden itibaren Uluslararası Para Fonu IMF'nin öncülüğünü kabul etti. Dünya Bankası ve IMF eş güdüm ya da işbirliğine girdiler. Uluslararası banka sistemi de IMF'nin yeşil ışığına bağlandı. Bu bakımdan IMF'in kapısına gelen, gelişmekte olan ülkelere dayattığı ekonomi politikalarının var olan sorunlara ne kadar çözüm getirdiğinin tartışılması herkesi ilgilendiren bir sorun oluyordu. Bu, politikaların tekelci uluslararası şirketlerle gelişmiş ülkelerdeki finans kapitalin çıkarına göre oluşturulduğu anlaşılıyordu. 1971-1981 döneminde ortalama borç erteleme yılda 2 milyar dolar kadarken, borç ertelemenin 1982'de 10 milyar dolara, 1986'da 71.1 milyar dolara yükselmesi artan sayıda ülkenin IMF güdümüne girdiğini gösterdi. Demek ki ülkelerin IMF güdümünde uyguladıkları ekonomi politikaları var olan sorunlara çözüm getirmiyor ve veya dünya olayları bu politikaları etkisiz kılıyordu. Bu bölümde incelediğimiz etkenlerin gerçekte tümü sanayileşmiş Batı ülkelerinden ve serbest piyasa ekonomisinden kaynaklanan dünya olaylarıydı. Ve bu olaylar sürekli bir değişim, istikrarsızlık, belirsizlik kaynağıydı. Geçmekte olan ülkelerin karşılaştıkları sorunları sürekli kötüleştirme yönünde etki yapmakta, IMF politikaları da buna eklenmekteydi. Aşağıda bu dönemde IMF'in dayattığı ekonomi politikalarının niçin sorunlara çözüm getirmek yerine sorunları ağırlaştırma yönünde işlediği incelenecektir. 1988'de IMF ve Dünya Bankası'nın ekonomi politikası reçetesini borçlular lehine değiştirmeyi tasarladığı ve politik istikrarı da bozan önlemleri uygulatmayı yumuşatabileceği belirtiliyordu. Oysa giderek daha çok sayıda gelişmekte olan ülke, önce dış ticaret, 1989 sonrasında da mali serbestliğe sokuldu ve olumsuzluklara daha açık duruma getirildi. İ1. Dünya olayları karşısında yerel çözümler. Gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı sorunların kaynağı, korumacılığın Batı ülkelerinde artması, dış ticaret hatlarının gelişmekte olan ülkeler aleyhine değişmesi, başlıca pazar olan batılı ülkelerde büyümenin yavaşlaması, uluslararası reel faiz hatlarının olağanüstü yükselişi, uluslararası finans sisteminin tavizli resmi kredilerden değişken faizli ticari kredilere kayması gibi tümü gelişmekte olan ülkelerin dışında cereyan eden ekonominin dışından gelen şoklardı. Ve bu şoklar sadece bir kere için ortaya çıkan olaylar da değildi. İlgili tablolardan görüldüğü gibi uzun süreli bir konjonktür gerilemesinin göstergeleriydi. Buna karşılık IMF'in borç ertelemek ve veya yeni kredi almak için uygulanmasını şart koştuğu ve sürekli denetlediği ekonomi politikaları sadece ve sadece bu dış şoklara gelişmekte olan ülkelerin serbestleşme yoluyla uyum sağlaması gerektiği varsayımına dayanıyordu. Şoklar sürekli olduğuna göre uyum da sürekli olmak durumundaydı. Oysa farklı bir yaklaşımla bu şokların hafifletilmesine çalışmak, gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarını korumak açısından olduğu kadar dünya ekonomik sisteminin yaşayabilirliğini sağlamak açısından da daha olumlu bir çözümdü. Her şey bir yana, ABD'de bütçe açığının azalması ve faiz hatlarının düşmesi, bu arada Japonya ve Batı Almanya'nın ekonomilerini genişleme sürecine sokup dünyada büyümeyi sürdürmeleri, dış şok niteliğindeki olumsuzlukları azaltabilir ya da olumlu yönde değiştirilebilirdi. Çünkü doların sürekli istikrarsızlığından petrol dışı ham madde fiyatlarındaki düşüşe, Batı Avrupa'daki durgunluktan dünya fon piyasasındaki daralmaya, gelişmekte olan ülkelerin borç yükünün ağırlaşmasından ekonomilerin durgunlaşmasına kadar bir dizi olumsuzluk az veya çok buradan etkilenmekteydi. Bu olgu IMF tarafından da söz konusu hükümetler tarafından da biliniyordu. Bu bölümde kullandığımız başlıca kaynak olan Finance and Development dergisi nitekim IMF ve Dünya Bankası'nın ortak yayınıdır. Tablolar için başlıca kaynak da yine bu iki kurumdur. Her ikisi de öncelikle ABD, genelde gelişmiş dünya denetimindedir. Söz konusu dergide yayınlanan makalelerin çoğu ise bu bölümde kullandığımız bilgilerin önemli bir kısmını sağladılar. İ2. Dış şoklar karşısında serbestleşme ve dışa açılma. Bir ekonominin dışa açıklık derecesi ne kadar yüksekse, yani mal hizmet hareketleri gayri safi milli hasılanın ne kadar yüksek bir oranı ise ve bu hareketler her türlü devlet denetiminden ne kadar azade ise, aynı şekilde dış kaynaklı sermaye hareketleri toplam yatırımların ne kadar büyük bölümü ise ve her türlü devlet denetiminden ne kadar azade ise, dış şokların da ekonomi üzerindeki etkisi o ölçüde büyüktür. Örneğin dış ticaret hacmi, gayri safi milli hasılanın %25'i olan bir ülke, dış ticaret hatlarındaki aleyhe dönüş aynı ise dış ticaret hacmi, gayri safi milli hasılanın sadece %10'u olan ülkeden o kadar fazla olumsuz yönde etkilenir. Ya da ülkenin dış ticareti serbestse, denetimli olduğu durumu oranla dış ticaret hatlarındaki aleyhe dönüşten daha fazla etkilenir. Ya da içerideki durgunluktan zaten olumsuz etkilenen firmalar bir de dış rekabetten olumsuz etkilendiğinde üretim düşüşü ve işsizlik artışı daha şiddetli olur. Eğer Batı'nın ileri sanayi ülkeleri konjonktür düşüşünü izleyerek tarife dışı engeller denen yeni koruma önlemleri keşfedip GATT kurallarını atlattılarsa bunun ekonomik bir temeli, bir nedeni vardı. Oysa IMF programı gelişmekte olan ülkelerin borçlarını düzenli olarak ödemelerini sağlamak isterken bunu serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde yapmalarını dayattı. Dış ticaretlerini ve mali piyasalarını daha fazla dışa açmak için politikalar uygulattı. Bu da dış şokların bu ülkelere yansımasını şiddetlendirdi. Dış şokların olumsuz seyrettiği bir dünya konjonktüründe gelişmekte olan ülkeler giderek daha da olumsuzlaşan etkenlere daha fazla maruz kaldı. Aynı olgu sermaye hareketlerinde geçerli oldu. Mali piyasalar ve doğrudan yatırımların giderek serbestleşmesi hesapça gelişmekte olan ülkelerin duraklamış ekonomilerine yeni bir dış kaynak yaratacaktı. Oysa 1980'li yılların başında Arjantin ve Şili örneklerinde açıkça görüldüğü gibi bunlar enflasyon, devalüasyon sarmalıyla karşılaşınca ülkeden kaçmayı yeğlediler. Aynı etkinin ileri bir sanayi ülkesinde de ortaya çıkabileceğini Kanada'nın yaşadığı deney gösterdi. 1981 ve 1982'yi kapsayan 2 yıl içinde 4.3 milyar dolar tutarında yabancı yatırım Kanada'yı terk etmişti. Öte yandan durumu biraz düzenli ülkeleri de özel ticari finans piyasasına yönelterek yüksek ve değişken faizli borçlanmanın bir dizi ülkeyi içine düşürdüğü akibete bunlar da 1-2 yıl arayla aday hale getirildiler. Oysa IMF borç ödemenin kolaylaşması için faiz hatlarının düşürülmesine çalışmak yanında Batı ülkelerinde korumacılığın azalmasına, fonların ABD doları hesaplarına akması yerine uluslararası piyasaya arz edilmesine, ülkenin dışa açıklığını kendi politikasına göre ayarlamasına aracılık da edebilirdi. Geçmekte olan ülkeler hükümetleri de dış şokların ülkeye yansımasını önleyici müdahalelerde serbest bırakabilirdi. Oysa uyumun bütün yükü gelişmekte olan ülkelere bindirildi. Programa da yapısal uyum adı verildi. İ3. Dışa açılma ve monetarizm. IMF'in gelişmekte olan ülkelere dayattığı monetarist ekonomi politikası temelde 3 varsayıma dayanır. Birinci varsayım şudur. Ülkede artan enflasyon, düşen üretim ve artan işsizlik, cari işlemler bilançosunda var olan açığın artışı, tümüyle ya da hiç olmazsa büyük ölçüde İç ekonomi politikalarından kaynaklanmaktadır. Dünya koşulları istikrarlıdır veya istikrarsızsa da bu ekonomiyi önemli ölçüde etkileyecek çapta değildir. Oysa IMF'in kendi uzmanlarınca yapılan araştırmalar, kamu bütçesi açıklarının cari işlemler bilançosu açıklarını artıran çok sayıda ve tümü dış şok niteliğindeki etkenler arasında en önemsizlerinden biri olduğunu gösteriyordu. Bütçe açıklarında %1 oranında artış, buna göre cari işlemler bilançosu açığında %0.5'ten az bir artışa yol açmaktaydı. Ne var ki bu açığı etkilediğini belirttiğimiz dış şokların her biri ayrı ayrı bu oranda açık artırıcı etkiler yaratıyordu. Beklenen bütün bu dış etkenlerin bozduğu dengelerin iç politikalarla düzeltilmesiydi. Bunun maliyetine oysa demokrasiler bir yana otoriter siyasi rejimler bile zor katlanabilirdi. İkincisi, böyle bir makroekonomik politikanın değil uygulamada başarı sağlaması, uygulanmasının anlamlı olması bile ekonominin dış şoklardan iyice korunmuş olmasına gerektirir. Eğer İçerideki uygulamanın etkisi dış şoklarla ortadan kaldırılıyorsa, ister monetarizm, ister diğer bir politika uygulansın, başarısız kalmaya mahkumdu. Açıktır ki ekonomi dış şoklardan korunacak yerde serbestleşme yoluyla giderek daha açık hale getiriliyorsa, gereklerle tavsiyeler iyice çelişiyor demekti. Ancak 1980'li yılların ikinci yarısında monetarizmin de modası geçmişti. Nedeni ABD'de bu politikanın başarısız sonuçlar vermiş olmasıydı. Üçüncüsü, monetarizmin dış ilişkilerde serbest rekabetin ve içeride parasal düzenlemelerin ekonominin sağlıklı büyümesini gerçekleştireceği görüşüdür. Olağan dünya ortamında geçerli olup olmadığı tartışması bir yana, bu görüşe dayanan politikanın dış şokların etkisini var olan bir dünya konjonktüründe ağırlaştırıcı etkiler yarattığı bir gerçekti. İ4. Monetarizm ve büyüyen dengesizlikler. Monetarizm, serbest piyasa ekonomisinin etkinliğine ve kusursuzluğuna inanan, devletin ekonomiye müdahalesini en az düzeyde tutmayı amaçlayan anlayışa dayanan bir öğretidir. Bu bakımdan, maliye politikası ve devletin ekonomiye daha dolaysız diğer müdahale yollarını reddederek, ekonomide devletin etkisini en az düzeyde tutan para politikasına ağırlık verir. Bu öğretiye göre, bütün fiyatlar, döviz kuru, faiz hattı, emek ücreti, mal hizmet fiyatları, bulunduğu varsayılan serbest piyasada rekabet koşullarında arz ve talep tarafından belirlenir. Ekonomide sağlıksızlık yaratan en önemli etken devletin belirlediği para miktarıdır. Devlet bununla oynayarak enflasyon, deflasyon gibi ekonomik hastalıklar yaratabileceği için her yıl para miktarını ekonominin büyümesini, yani reel gayri safi milli hasılanın yıllık artışını karşılayacak oranda artırmakla yetinmelidir. Öğretiye haksızlık edecek ölçüde özetleme yapılmış olsa da öğretinin temelde söylediği budur. Bu öğreti arz yönlü ekonomisi diye tanımlanan bir diğer öğretiyle söz konusu yıllarda tamamlanıyordu. Bu da vergilerin, firmaların ve bireylerin çalışma gücünü ortadan kaldıracak düzeye vardığını savunuyordu. Vergilerin ve yine çalışma dürtülerini azalttığı savunulan sosyal harcamaların kısılarak sağlıklı kapitalizmin tekrar canlandırılması gerektiği görüşündeydi. Bu iki öğretiden kaynaklanan IMF tavsiyeleri, var olan dünya koşulları ve gelişmekte olan ülkelerin sorunlarıyla birlikte dengesizlikleri artırıcı etkiler yarattı. Nedenine gelince, bir kere içeride sıkı para politikası faiz hatlarını artırıp durgunluk yaratınca, borçlanma için dışa açık hale gelen firmalar, devalüasyonu, yani bazı paraların değerlendiğini ve değişken faizleri düşünmeden sırf günü kurtarabilmek için dış borçlanmaya gittiler. Bu arada ne dış borcun profiliyle ödeme profili ne borcun faiziyle fondan sağlanabilecek getiri düşünüldü. İç kaynak açığının karşılanması dış kaynak kullanımıyla giderilmeye başlayınca buna dış şoklar ve devalüasyonlar eklendiğinde ödenemez borç birikimi ortaya çıktı. İkincisi, dış şoklardan ötürü kamu giderlerini artırıcı etkiler sürekli gündemdeyken kamu gelirlerini azaltıcı vergi indirimleri üzerine bir yandan iç borçlanma, bir yandan kâr eden kamu girişimlerinin satışı gündeme getirildi. Amaç, devletin ekonomideki payını azaltmaktı. Oysa kamu gideri artışlarının baş kaynağı faiz artışıyla devalüasyonlardı. Ülkenin uluslararası rezervleri devalüasyonu izleyerek yerli para itibariyle değerlenir. Bu da devletin senyoraş hakkıdır. Ama bu ülkelerde artık pek önemli rezervde kalmamıştı. Bir yandan kamunun alıcısı olduğu ithal mallarının fiyatlarını yükseltiyor, bir yandan yol açtığı fiyat artışları iç ve dış borç faiz giderlerini şişiriyordu. Bu arada ekonomideki durgunluk dolayısıyla vergi gelirleri artışı enflasyonu izleyemezken vergi indirimleri gündemdeydi. Tabii bu da kamu açıklarını büyütürken enflasyona yeni bir ivme veriyordu. Latin Amerika ülkelerinin bazıları uluslararası ekonomi dergilerinde ilanlarla yabancılara toprak satıyorsa bunun bir nedeni olmalıydı. Üçüncüsü, ekonominin dışa açıklığını ve borç ödeyebilirliğini sürdürmek için yapılan devalüasyonlar genelleştikçe dış ticaret hatları giderek kötüleşmekteydi. Bu da cari işlemler bilançosu dengesizliğine artırıcı etki yapmaktaydı. Ayrıca dış ticaret hatlarının kötüleşmesi devalüasyon gereğini yaratarak fiyat artışlarına da neden olmaktaydı. Dördüncüsü, devalüasyon faiz artışı, mal hizmet fiyatları artışı, ücret artışı sarmalında karlı yatırım fırsatı bulamayan özel girişim yatırımları kısınca büyümenin bu kaynağı kuruyordu. Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda kamu girişimleri önemli bir yere sahipti. Bunlar karlı olmadan da yatırım yaparak üretim ve istihdam yaratabilirdi. Oysa bunalımda ekonominin tek büyüme kaynağı olabilecek kamu kesimini daraltma baskısı büyümenin bu kaynağını da kuruttu. 1980'li yıllarda bu satışlar yayılan bir salgına dönüşmüştü. Beşincisi, gelir bölüşümü giderek kötüleşti. Ücretlerin reel olarak düşürülmesi ve artan işsizlik karşısında artan reel faiz hatları ve mali piyasa oyunlarından sağlanan spekülatif kazançlar, gelişmekte olan ülkelerde kitleler aleyhine ve tepedeki bir azınlık lehine gelir bölüşümünü bozdu. Bu, bilinçli bir politikaydı. Dayandığı varsayım, üst gelir sınıflarının marjinal tasarruf eğilimi daha yüksek olduğu için toplumda gelir artmasa da tasarrufların artabileceğiydi. Bu varsayım bugüne dek olaylarla pek de doğrulanmadı. Ekonomide reel tasarruf artışının kaynağı reel gelir artışıdır. Gelir bölüşümüyle oynayarak hem toplumsal siyasal dengeleri bozmanın hem toplumun temel gücü olan insan varlığının sağlık, eğitim harcamalarının kısılmasından ötürü geleceğin tehlikeye sokmanın bir yararı yoktur. Ayrıca yüksek gelir katları lehine bozulan dengenin yarattığı lüks mal talebi de ithalada artırıcı bir etken olabilirdi. İthalat liberasyonu buna imkan vermekteydi. İ5. Kredi karşılığı dayatılan serbestleşme politikaları. IMF ve Dünya Bankası krize girip kapısına gelen gelişmekte olan ülkelere devletin piyasalara yaptığı her türlü müdahaleyi ortadan kaldırıp ekonomiyi bütün dış etkileri açık hale getiren serbestleşme politikalarını acımasızca uygulattı. Bunun başlıca yolu krediyi almadan önce ülkenin bu politikaları uygulamayı taahhüt etmesi, kredi dilimler halinde verildiği için de her yeni dilimin daha önceki dilimde yapılan taahhüdün yerine getirilmiş olmasını denetlemeydi. Aşağıdaki çizelgede Dünya Bankası'nın 1980-1981 yapısal uyum kredisi programı çerçevesinde kredilendirdiği gelişmekte olan ülkelerin yaptığı taahhütler gösterilmiştir. Çok küçük, 15-50 milyon dolar gibi kredi tutarları için ülkelerin bir dizi taahhüt yapmak durumunda olduğu, Türkiye'nin ise hem aldığı kredi tutarı 575 milyon dolar hem yaptığı taahhüt sayısı itibariyle önde gittiği görülüyor. Güçlülerin çıkarını zayıflara ödeten bu politikalar Türkiye dahil gelişmekte olan ülkelerin petrol krizlerinde çok ağır darbeler almasına, bunalımın çok uzamasına sebep oldu. 5. bölüm. Serbestleşmeye geçerken dünyada 1. petrol krizi ve Türkiye'de 1978 krizi. Türkiye'yi 1958 krizine götüren sürecin birkaç bakımdan benzeri 1970'li yıllarda tekrarlandı. 1950'lerin başındaki spekülatif boom'un bir benzeri bu kez ABD doları altın paritesinden ayrılmadan öncesi dünyada başlamış, dalgaları kura geçilen, izleyen birkaç yıl sürmüştü. Bunun yarattığı iyimserlik havasında yine 1950'lerin başında olduğu gibi Türkiye 1970-1973 arasında dış ticaretini ve mali piyasalarını serbestleştirme sürecine girmişti. Ama aynı şekilde birkaç yıl sonra boom bitmişti. Ne var ki 1973 sonunda patlayan 1. petrol krizi boom'u bitirmekle kalmamış, dünya piyasasında stagflasyon diye adlandırılan çok derin bir durgunluk yaratmış, petrol ithalatçılarından ihracatçılarına doğru büyük çapta gelir transferine yol açmıştı. Yine 1950'lerde olduğu gibi Türkiye iç piyasada gerekli önlemleri almadan ithalat yapabilmek için kısa vadeli dış borçlanma yoluyla ekonomisinde gelişmeyi sürdürdü. Ancak yığılan kısa vadeli borçları 1977 sonunda ödeyemez duruma düşünce yine 1958'de olduğu gibi 1978'de kriz patladı ve IMF ile anlaşma yollarını bulmaya geçti. İzleyen yıl dünyada koşulların kötüleşmeye doğru hazırlanıyor olmasıyla ikinci bir krizin de uzun erimli bir durgunluğun da başlangıcı oluyordu. 1. Birinci petrol krizi ve Avrupa para piyasasına açılma. 1973-1977. 1973 sonunda fiyatların OPEC tarafından 4 kata çıkarılmasıyla dünyada bir petrol krizinin patlaması Türkiye'yi uzun erimli, istikrarlı bir büyüme sürecinin doruğunda yakaladı. İkinci 5 yıllık kalkınma planı 1968-1972 yıllık %7.1 oranında gayri safi milli hasıla artışı getirmiş, sanayileşme ve kentleşme hızlanmış, yatırımlarda ve imalat sanayinde özel kesimin payı yarıyı aşmıştı. Bu arada tarım üretimindeki artış artık ABD gıda yardımına bağımlılığı azaltmıştı. Dış dengeye ilişkin göstergeler ise olağanüstü bir başarıya tanıklık ediyordu. Bunda üst üste gelen iki olumlu etken rol oynamıştı. Birincisi, dünyada yaşanan spekülatif boom sürecinde fırlayan ham madde fiyatlarının hızla Türkiye'yi yüksek bir konjonktüre taşımasıydı. Gerçi gayri safi milli hasıla artış hızı yüksek seyrederken genel fiyat düzeyi artışı da çift rakamlarda %15'ten %20'ye tırmanıyordu. Ama dış ticaret hatlarındaki iyileşmeye 10 Ağustos 1970'te IMF İstikrar Programı çerçevesinde yapılan devalüasyonun etkisi eklenince 1970-73 arasında ihracat hızla artmış, sanayi mamulü ihracatı da toplam ihracatın %35'ine varmıştı. İkincisi, yaşanan boom beklenmedik bir sonuç yarattı. 1972'de sadece 8 milyon dolar olan cari işlemler bilançosu açığı 1973'te yerini 484 milyon dolarlık fazlaya bırakmış, net döviz rezervleri bu arada 2 milyar dolara yükselmişti. 1973 sonunda petrol fiyatlarındaki 4 kat artışla boom yerini dünya bunalımına bırakırken Türkiye hızla genişleyen fiyat artışları ivme kazanmış bir ekonominin baskıları altında bulunuyordu. Bu ekonomik baskılara 1974 Kıbrıs Harekatı sonucunda ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı askeri ambargo ve Batı dünyasının bir tür ekonomik ambargosu ile siyasal tehditleri eklendi. Bu arada dünyada başlayan stagflasyon olayı ekonomi üzerinde ön planda etkili olma yolundaydı. Alt başlık 1. Ekonominin serbestleşerek dışa açılması için dış ve iç baskılar. İ1. Ekonominin dışa açılması için dış baskının kaynağı, uluslararası bankacılık sisteminin petrol fiyatları artışını izleyerek elinde biriken petrodolarlardı. Bankalar bu fonlara karlı plasman alanı arıyordu. Petrol krizinden en yoğun biçimde etkilenense Türkiye ve onun gibi ihracatının büyük bölümü ham maddelerden oluşan gelişmekte olan ülkelerdi. Öte yandan batılı ülkeler ihracatlarının azalmaması, dünya ticaretinin duraklamaması için bu fonların kullanımını teşvik ediyorlardı. Bollaşan fonlar bunların nominal faiz hatlarını düşürdüğü gibi artan uluslararası fiyatlar da reel faiz hatlarını negatif düzeyde tutuyordu. Convertible paraların birbirleri karşısında değer kazanma ve kaybetmelerini de hesaba katan reel getiri hesaplarına göre Batı Alman markı Yen ve İsviçre frangı nominal faiz hatlarının düşüklüğüne rağmen artan değerlerinden ötürü pozitif reel faiz getiriyordu. Ama diğerlerinin nominal faiz hatları daha yüksek olsa da düşen değerleri nedeniyle reel faiz hatları negatifti. Bu yıllarda henüz IMF ile uluslararası bankalar kesimi arasında fonların kullandırılacağı ülkeler konusunda işbirliği oluşmadığı için IMF denetimi dışındaki bu fonlar gelişmekte olan ülkelere, bu arada Türkiye'ye hararetle tavsiye ediliyordu. İ2. Türkiye ekonomisinde ithalat baskısı kolayca denetlenemeyen bir noktaya gelmişti. Petrol ithalatı artışı için baskı ön plandaydı. 1970-73 arasında otomotiv sanayi büyük gelişme göstermişti. 1970'te 7.9 bin olan traktör üretimi 1973'te 32.8 bine, kamyon üretimi 6.1 binden 11.7 bine, binek arabası ise 3.7 binden 46.9 bine fırlamıştı. Aynı yıllar arasında toplam enerji tüketimi %11.9 oranında artarken petrol ve ürünlerinin payı %34.4'ten %44.8'e çıkmıştı. Petrol tüketiminin kısılması, otomotiv fabrikalarının atıl kalması, üretiminin düşmesi demekti. Dünya petrol tüketimini kısmaya çalışırken 1972-1977 arasında devletin petrol fiyatına sübvansiyonu sayesinde Türkiye'nin petrol tüketimi 10.8 milyon tondan 17.7 milyon tona çıkıyor, petrolün toplam enerji tüketimindeki payı %52'ye ulaşıyordu. Bu arada yerli petrol üretimi de azalmaya başlamıştı. Petrol tüketimi artışı için ortaya çıkan bu baskıya düşük faizi dış kredilerle yatırımları artırmanın cazibesi eklendi. İç piyasada faiz hatleri de düşük tutuluyordu. Vadeli banka mevduat faizi %9, devlet tahvili faizi %11'di. Oysa enflasyon hızı 1973'te %20.5'ten 1974'te %29.9'a yükselirken reel faiz negatife dönmüştü. Düşük faiz hattı ve bol iç ve dış fon olgusunun verdiği ivmeyle iç tasarruf oranı artmadan yatırımın gayri safi milli hasıla oranı yükselmeye başladı. Yatırımlardaki artış ek ithalat talebi yaratırken gayri safi yurt içi hasıla artış hızının yükselmesi buna ekleniyordu. İçeride petrol, yatırım malları ve diğer ithal malları için talebi artıran bu baskılara karşı koşullar ihracat aleyhine değişmekteydi. Dış ticaret hatlarının aleyhe gidişi, batılı ülkelerde korumacılığın artışı uygulanan kambiyo rejimi ve döviz kuru politikası ihracatı artırmaya bir teşvik getirmiyordu. Tablo 1, 1972-1977 arasında Türkiye'nin cari fiyatlarla ham petrol ve diğer ithalatıyla ihracatındaki artışı, bunun reel artış ve fiyat artışı olarak bölünmesini gösterir. Buna göre ithalatta reel artıştan çok fiyat artışları ithalat rakamlarını büyütmüştü. 1972-1977 arasında ithalattaki 4.2 milyar dolarlık artışın 3.4 milyar doları fiyat artışlarından kaynaklanmıştı. Bu sonucunun 2.49 milyar doları petrol dışı ithalatın fiyat artışına aitti. Böylece petrodolarların uluslararası bankalar sistemi yoluyla devreye sokulması ve gelişmekte olan ülkelerin aldığı kredilerle batılı ülkelerin ihracatının artmaya devam etmesi Türkiye için de geçerli oldu. İthalatı 1.56 milyar dolardan 5.8 milyar dolara çıkarken OPEC'e 936 milyon dolar, diğer ithalatı için de 2.49 milyar dolar fiyat artışı bedeli ödedi. İç ve dış baskıların bu çakışması hükümeti döviz kuru politikası ve kambiyo rejimindeki değişmelerle Avrupa para piyasasına açılmaya, bol bol IMF denetimsiz dış kredi almaya götürdü. Tablo 1. Türkiye'nin dış ticaret açığının kaynağı milyon dolar. 1972-1977. İthalat ihracat. Toplam ithalat 1972 yılı cari fiyatlarıyla eksi 1562.6 milyon dolar. 1977 eksi 5796.3 milyon dolar. Fark eksi 4233.7 milyon dolar. Reel artış artı 812.1. Fiyat artışı artı 3421.6. Toplam ithalat içinde ham petrol. 1972 yılında eksi 124 milyon dolar. 1977 yılında eksi 1151.6 milyon dolar. Fark eksi 1027.6 milyon dolar. Reel artış artı 91.2. Fiyat artışı artı 936.4. Toplam ithalat içinde diğer ithalat. 1972 yılında eksi 1438.6 milyon dolar. 1977 yılında eksi 4644.7 milyon dolar. Fark eksi 3206.1 milyon dolar. Reel artış artı 720.9. Fiyat artışı artı 2485.2. İhracat. 1972 yılında 885 milyon dolar. 1977 yılında 1753 milyon dolar. Fark 868 milyon dolar. Reel artış 84.9. Fiyat artışı 783.1. Dış ticaret açığı 1972 yılı cari fiyatlarıyla eksi 667.6 milyon dolar. 1977 yılı cari fiyatlarla eksi 4043.3 milyon dolar. Fark eksi 3265.7 milyon dolar. Reel artış eksi 727.2 milyon dolar. Fiyat artışı artı 2638.5 milyon dolar. Kaynak DPT 4. 5 yıllık kalkınma planı. Sayfa 38.